Ayrım 4.
İstanbul, görmüş getirmiş bir kadın gibi davetkar, işveli, size el eder uzaktan sürekli. Ancak bu davette bir acı gerçek gizlidir. İstanbul sizi yok edebilir. Dalga dalga saçlarıyla, kıyılarda kıvrılan etekleriyle, inip kalkan göğsüyle sizi çağırdığında kalkıp gidersiniz yanına. Onun bedenine sahip olabilirsiniz ama ruhunuzu elinizden alabilir ve siz ruhsuz bir beden olabilirsiniz bu şehirde istemeden. Altına hücum edenler mutlaka bir bedel öderler. İstanbul'un taşı toprağı altındır, ancak bu altının nasıl çıkarılacağı size kalmıştır. Bu altını alnınızı terleterek de, aklınızı üç kağıtçılığa kullanarak da çıkarabilirsiniz. Galiba nicesi ikinci yolu seçti İstanbul'da. Bakınız nasıl. Düşünce davranıştan önce gelir. İstanbul'un taşı toprağı altındır diyenler yanı sıra şöyle bir hikaye söylediler. Adamın biri su muhallebisi yapıp satarmış eski İstanbul'da. Muhallebisi çok kötüymüş. Bir yiyen bir daha yemezmiş. Ama adam 40 yıl evini geçindirmiş. Yani aradığı altını bulmuş İstanbul'da. Diyelim İstanbul'dan uzakta oturuyorsunuz ve taşını toprağını altın bildiğiniz bu şehirle ilgili yukarıdaki hikayeyi duydunuz. Demek ki bu şehir çok kalabalıkmış sonucunda çıkarabilirsiniz. Ya da üç kağıtçılık yapsam bile aç kalmam o şehirde sonucunu da. Seçim size kalmıştır. İstanbul'da yaşamak zordur. Siz İstanbul'a göçersiniz, sonra görürsünüz ki İstanbul'da sizi göçertmiş. Pazarda sandığı kaptırabilir, denizde ya da ticarette batabilir, parada, pulda, huyda, ahlakta iflas edebilirsiniz, göçebilirsiniz. Sonra ne bileyim, İstanbul çok deprem geçirmiştir, İstanbul'un kendisi de göçebilir. Boğaz ve Haliç zaten bir deprem göçüğüdür. İstanbul hassas bir şehirdir, size küsebilir, darılabilir, fayları size kırılabilir. Sanırım şair değilim ama şiirlerim var. Şimdi Yağmur'da Yangın adlı şiir kitabımdaki şiirlerden bir tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Bu şiir Mayıs 98'de, yani 17 Ağustos Marmara depreminden önce yazıldı. Çünkü İstanbul'un depremleri meçhul değildi. Bosfor. Deprem derinden vurdu milleti. 12 bin yıl önce çöktüğü doğrudur Bosfor'un. Ki Boğaz'da denmeli. Ya yine çökerse diye korktuğum da doğrudur. Böyle şehirler zaten hep beni bulur. Ya çökerse İstanbul? Denkler, bohçalar, çoluk çocuk sana geldik ey İstanbul. Biz göçtük, sen göçme. Bosfor'un yosmaları etek kaldırdı kaldırımda civanım. Al bohçanı gel, sana da yer var. Herkesin izi kalmıştır sende. Herkes de izin senin de. Ayasofya'da Vikinglerin imzası var. Böyle zengin şehir görülmemiştir. Kadınlar kadını, güzeller güzeli İstanbul, parmakların uzun, adaların kınalı, dört bir yandan sar beni, börekli, mantılı, gözlüklü, çantalı, zengin ve dolgun bir kadın gibi. Surlarınla, dalga dalga gece kondularınla, saçlarınla, saçaklarınla, kuşlarınla, kanatlarınla, kollarınla, dört bir yandan sar beni, sar beni. Bosfor çökerse çöksün, sen zaten üstümdesin. Tarih boyunca göç dalga dalga geldi İstanbul'a, son dalga gecekondularla. İstanbul'a susayan, İstanbul için içi yanan, İstanbul'a ulaştığında hayretle görür ki bitmemiştir içindeki İstanbul hasreti. İstanbul'a ulaşan kişi denizler sular içindedir ama susuz kalır. Çünkü tarih boyunca İstanbul susuz bir şehir olmuştur. Sarnıçlar, kemerler susuzluğunu geçirmemiştir. Suyu kıt ve pahalı bir şehirdi İstanbul'un. Bir eşek yükü suyun fiyatı bir işçinin bir günlük kazancına eşitti kimi gün. İşte bu yüzden suyu kıt diye İstanbul'a göçmekten çekinirdi halkın nicesi. Bunu bilen bir vezir suyunu bol bilip halk akın akın gelmesin diye şehrin su sorununu çözmek isteyen Sinan'a izin vermemiştir. Köylüyü köyde tutamayan vezir şehri ona çirkin gösterir. Yahut köy enstitülerini yok eden sistem, sistemsiz kentleşme içinde gecekondulara teslim eder kendini. Köyler yamaçlara kurulabilir, gecekondular da kentlerin yamaçlarına kuruldular şimdi. Aslında köylünün yeri şehrin ayak altı değildir. İstanbul müthiş bir yerdir. Dünyada içinden balık tutulan bir denizin geçtiği tek şehirdir İstanbul. İstanbul balıklı şehirdir, balıkçı şehridir. Bu yüzden Kerteriz defterleri yazılmıştır. Kerteriz defterleri gerekmiştir. Kerteniz defterleri balıkların göç yollarını, toplanma yerlerini gösterir. Hangi mevsimde, hangi balık boğazın neresinde, hangi kayalıkta, hangi nirengi noktasından kaç kulaç ötede bulunur, ölçülüp biçilmiş eski terzilerin defterlerine benzer çizgili defterlere yazılmıştır. Mercanların, palamutların, lüferlerin, karagözlerin, eşkinelerin, kalkanların, orfozların huyunu suyunu bilen tecrübeli balıkçılar, yaşlanıp da artık balığa çıkamaz olduklarında, balığa, denize ilişkin bildikleri şeyleri yazılı resimli bir kerteniz defterine kaydeder, sudan, denizden anlamayan acemi beyzadelere satarlardı. Karada define haritası neyse, denizde de kerteniz defteri odur. İkisi de altın getirir. Define avcıları başkasına ait bir haritayla başkasının altınını ararlar. Oysa herkes kendi içindeki define için harita yapabilir ve birisi çıkıp denizlerin değil yaşamın kerteniz defterini yazmalıdır. Nerede, nasıl, niçin yaşamalı? Evet, İstanbul'un bir kerteniz defteri olmalı. Yokluğa, yorgansızlığa, yangına yenik düşmemek için, üç kağıtçıya, gaspçıya çarpılmadan yaşayabilmek, kısacası keriz yerine konulmadan yaşayabilmek için İstanbul'a dair bir kerteniz defteri gereklidir. Biri mutlaka bunu düşünmüş olmalı. 12. Cemil'in İstanbul'a gitme rüyasını görüp görmediği hala tartışılır cennet şehirde. Çoğunluk onun böyle bir rüyayı gerçekten gördüğüne inanıyor. Rüyanızda görmediğiniz şehre gidemezsiniz. İstanbul'a gitme rüyasını Cemil ve Ayvaz birlikte gördüler o yaz. Cemil gerçekten bir rüya gördü. İstanbul'a gitmeyi yıllardan beri derinden derine istiyordu Cemil. Giderek yoğunlaştı ve önlenemez bir tutkuya dönüştü bu isteği. Kim bilir, belki istediği için, belki ilahi bir işaretti bu isteği. Bir pazar gecesi şu rüyayı gördü. Bir öğleden sonra, cennet şehir loştur. Sanki çok bulutlar vardır gökte ya da güneşler tutulmuştur. Saatine bakar Cemil, saatin kaç olduğunu defterine yazması bildiği bir istek olur. Kalemini arar, düşürdüğünü fark eder. Kendi kimliğini de düşürmüştür çünkü emindir, kendindedir. Kalemiyle kimliğini bulmak için birilerine sormak ister. Sokaklar bomboştur. Duvarlara, ağaçlara, yerlere, her yerlere yapışmış katranımsı bir karanlık vardır. Birileri birbirlerini alıp götürmüşlerdir. Kalkıp gitmişlerdir. Boştur cennet şehir. Tam o sırada bir ses duyar Cemil. Aksakallı bir ihtiyarın sesini. Bu ihtiyar aslında annesi Cemil'e hamileyken sesi duyulan ihtiyardır. Ses, İstanbul'a git genç adam, İstanbul'a. Senin rızkın İstanbul'da derken tam o sırada cebi çalar Cemil'in. Yani cep telefonu çalar. Yanlış anlaşılmasın diye söyledim. Sizin çağınızda cep telefonu olmazsa cep de çalar mı diye düşünebilirsiniz belki. Neyse, rüyayı uzatmayalım. Cemil'in cebi çalar. Arayan şöyle der. Cüzdanınızı düşürmüşsünüz Taksim'de. Biz bulduk. İçinde para yok. Kartlarınız, kimlikleriniz, ehliyetiniz hepsi yerinde. Size ulaşmak için çok masraf ettik. Cüzdanı almaya gelirken yanınızda biraz bahşiş getirirseniz iyi olur. Telefonu kapatınca duygulanır Cemil. Ne iyi insanlar var diye dünyada. Rüya bitti. Ancak o günden itibaren İstanbul'a gitme rüyası başladı gönlünde Cemil'in. Göz görmeyince gönül katlanır derler, doğrudur. Göz görmeyince gönül katlanır. Gözün gördüğü bir rüyadan vazgeçmeye gönül katlanmaz çoğu kez. Bu rüyayı ilahi bir işaret saydı Cemil. İstanbul'a gitmek giderek bir istek, vazgeçilmez bir emir oldu kalbinde. İstanbul'a gitmesi gerekiyordu. İstanbul'a göçmesi, İstanbul onu çağırıyordu. Gitmeliydi, görevliydi, çağrıya cevap vermeliydi. Cemil hiç kimseye, Ayvaz'a bile söylemedi ama içindeki ses İstanbul'da zenginlik bulacağını, güçlü olacağını ve Aybahar'la evlenebileceğini söylüyordu ona. İstanbul sayesinde parası, itibarı, işi ve güzel bir eşi olacaktı. Bir şey daha. Havva Hanım Cennetşehir'de kalmaya kararlıydı. Cemil zengin olup Cennetşehir'de annesini daha iyi şartlarda yaşatacaktı. Yaşlandığında yanına alacaktı. Aybahar buna hayır demezdi. İstanbul Ayvaz'ı da çağırıyordu. İstanbul rüyası onun kalbine de düşmüştü. Ancak Ayvaz'ın gerekçesi somuttu. Ayvaz Barbaros Özgüç'ün kendisini İstanbul'a çağırdığını düşünüyordu. Şimdi siz koskoca Barbaros Özgüç ufacık Ayvaz Açıkgöz ile mi ilgilenecek diyebilirsiniz. Ama ilgileniyor işte. Barbaros Bey çok büyük bir politikacıdır. Büyükten küçüğe ülkemizde potansiyeli olan herkesi tanır, her fırsatı değerlendirir. Oy veya para gelme ihtimali olan her şeyle ilgilidir. Bir orkestra şefi gibidir. O devasa donanmasında tek bir kayıktan bile haberi olan Barbaros Hayrettin Paşa gibidir. Rivayete göre Barbaros Bey'in asıl adı Mahmut Özen'miş. Takdir edersiniz ki Mahmut Özen bir politikacı için uygun bir ad değildir. Yani nasıl söylesem bir lider adı değildir. Bir defa Mahmut sıradan bir ad. Sonra adı Mahmut Özen olan bir politikacıyla çok dalga geçen olur. Yok, vermedi Mahmut, ne yapsın Mahmut derler. Yok, efendim bu başkalarına özeniyor derler. Derler de derler. İşte bütün bunları hesaplayan Mahmut Özen, iyi bir politikacı her şeyi hesaplar, kendine uygun bir ad bulmaya karar verdi. Hani bazı şarkıcılar, sinema sanatçıları da kendi adları yerine yaptıkları işin piyasasına uygun bir ad seçerler ya, o da öyle yaptı. Tabii bu arada imaj danışmanlarına da danıştı ve sonuçta Barbaros Özgüç adında karar kıldı. Yine rivayete göre yetkililer Barbaros Özgüç'ten aldıkları yetkiyle dedikodu çıkmasın diye geriye dönüp kendisiyle ilgili tüm evraktaki, örneğin okul kayıtlarındaki Mahmut Özenleri Daksi ile silip Barbaros Özgüç yaptılar. Böylece dedikodu çıkmadı. Hem çıksa ne yazardı? Ülkemizde politikacılarla ilgili dedikoduların hiçbir zaman kendilerine zararı olmamıştır. Bir insanın kendi adını beğenmeyip piyasaya uygun ad edinmesi bazı psikologlara göre bir kimlik bunalımı sayılsa da politik arenada günün birinde oy bunalımı çekmek yerine bugün kimlik bunalımı çekmek her zaman daha tercih edilen bir şey olmuştur. Barbaros Özgüç bu adını için tercih etmiştir. Yine rivayete göre imaj danışmanları Barbaros Hayrettin Paşa'dan ilham alarak bu adı önermişlerdir. Barbaros Paşa, savaşta tek filikaya bile hakim olan, savaşın en hareketli anında bir işaretiyle en uzaktaki gemisine yön verebilen bir komutandı. Kanuni'nin verdiği Hayrettin lakabını hak eden hayırlı bir insandı. Başlangıçta Barbaros Hayrettin adını alacaktı. Ancak Mahmut Özen, Kaptan Paşa'ya özendi demesinler diye Barbaros Özgüç'te karar kıldı. Özgüç soyadı güçlü olduğu imajını vermek için seçilmişti. Barbaros Paşa, Cenk arkadaşı Turgut Reis için tevazu gösterip, Turgut benden yeğdir dermiş. Belki bu yüzden Barbaros Özgüç de arada, halkım siyaseti benden daha iyi bilir. Ülkedeki bütün Turgutlar benden yeğdir diyerek tevazu gösterir. Ancak elinde konuşma metni bulunmadığı bir gün nedendir bilinmez boş bulunup, ülkemizdeki bütün Turgutlar bütün Barbaroslardan iyidir diye bir laf etti. Ertesi günü pek çok Barbaros bozulup tepki gösterdi. Bunun üzerine Barbaros Özgüç hemen bir açıklama yapıp, söylediklerim yanlış anlaşıldı, sözlerim amacını aşmıştır dedi, durum tatlıya bağlandı. Bu tür mantığa bürümeleri ülkemizdeki, dünyadaki pek çok politikacıda görmek mümkündür. Yanlış anlaşıldım, sözlerim amacını aşmıştır derler. Aslında bu da bir tür kandırmacadır, bir çeşit ladesçiliktir. Dünyanın haddini ve amacını aşmayan insanlara ihtiyacı vardır. Arada kırdığı küçük potlar, küçük amacını aşmalar bir yana, Barbaros Özgüç müthiş bir insandır. O bir matematikçi kadar, bir muhasebeci kadar hesaptan kitaptan anlar. Mahmut Paşalı bir tüccar kadar piyasayı bilir. Bir orkestra şefi kadar kulağı delik, bir Fatih kadar karizmatiktir. Barbaros Özgüç, ufku geniş, ufukları engin, kazanma ve kazandırma konusunda kendisine ufuk dayanmayan bir liderdir. Barbaros Özgüç bir kraldır ve doğal olarak, dolar olarak bazı prensleri vardır. Ayvaz da kendince şu an bu prenslerden biri olma yolundadır. Ayvaz, Barbaros Özgüç'ün uzaktan akrabasıydı. Ayvaz'ın rivayetine göre, yani zannettiği kadarıyla Barbaros Bey kendisini prensleri arasında katmak istiyormuş. Bu konuda bir imada bulunmuş, dolaylı mesaj vermiş. Şöyle ki, Haziran ayında Barbaros Özgüç Cenneşşehir'e gelmişti. Cenneşşehirliler çılgına döndüler. Sevinçten tabii. Ayvaz o büyük kalabalığı yarıp Barbaros Bey'in yanına ulaşabildi ve ''Barbaros abi, ben Ayvaz, sizin kayınbiraderinizin bacanağının yeğeniyim. Bebekken beni kucağınıza almışsınız.'' dedi. Sonra aralarında şu konuşma geçti. ''Ayvaz, nasılsın oğlum, neler yapıyorsun?'' ''Ömrüne doğacağım abi, ticaretle uğraşmaya çalışıyorum.'' ''Burada olmaz, İstanbul'a gel, senin İstanbul'a gelmen lazım.'' Barbaros Bey'in Ayvaz'a adıyla hitap etmesi Cenneşşehirlileri çok etkiledi. Hafızasına kurban olduğum bir görüşte nasıl da hatırladı dediler. Ertesi günü gazetelerde Barbaros Özgüç bebekken kucağına aldığı genci 20 yıl sonra gözlerinden tanıdı diye haberler çıktı. Kalabalık içinde geçiveren bu küçük konuşma Ayvaz'ın hayatında büyük bir dönemeç oldu. Barbaros Bey'in İstanbul'a gel demesi Ayvaz'a göre bir işaretti, açık bir işaret. Barbaros Bey'in kendisini bir prens olarak seçtiğine, İstanbul'da ticaret yaparsa destek olacağına yürekten inanmaya başladı. Evet, Barbaros Özgüç Ayvaz'ı prens olarak seçmişti. Ortalık yerde laf olsun diye söyler görünüp apaçık davet etmişti onu İstanbul'a. Destekleyecekti. Barbaros Özgüç'ün prensi olmak demek, gerçek bir prens olmak demekti bu dünyada. O prenslerini koruyup kollar, zengin ederdi. İşte İstanbul'a gitme sevdası Ayvaz'ın kalbinde o yaz böyle başladı. İstanbul'da güçlü ve itibarlı olacaktı. Kim bilir, belki bir gün bir küçük Barbaros Özgüç bile olabilirdi. 13. Ekim ayı geldiğinde İstanbul'a yerleşmeye karar verdi iki kafadar. Onlara kafadar diyebilirsiniz. Diyebilirim. Ancak ufuklarının dar olmadığı kesindi. Kafalarının dar olup olmadığını ise zaman gösterecektir. Ne tür bir iş yapacakları konusunda başlangıçta hiçbir fikir yoktu kafalarında. Yalnızca büyükten başlamaları gerektiğini düşünüyorlardı. Cemil bir kişisel gelişim kitabı görüp almıştı korsan kitap satan bir sokak satıcısından. Kitabın adı İş Kurma Sanatı idi. Bir iş kuracağınız zaman büyük düşünün, hayallerinizi kısıtlamayın diyordu. İşte onlar da bir büyük şehirde büyük hayallerle başlıyorlardı işe. Kitaptaki bazı cümleler Cemil'i etkilemişti. Örneğin şu: ufkunuzun neresi olacağını başkalarının kalemine bırakmayın, siz çizin. Ancak elinizde bir kurşun kalemi bulunsun, gerektiğinde silip daha ilerisini çizebilmek için. Ve yelkenleriniz için rüzgar beklemeyin, bulutu ve rüzgarı da siz çizin. Cemil ile Ayvaz ufuklarını, bulutlarını çizmeye gidiyorlardı İstanbul'a. Birkaç defa İstanbul'a gidip şehrin iş imkanlarını anlamaya çalıştılar. İhsan'da arkadaşlarında kaldılar. İstanbul'a yerleşme fikirlerini beğenenler de oldu, beğenmeyenler de. Ne işiniz var İstanbul'da, oturun oturduğunuz yerde diyenler çoğunluktaydı. İyi yapıyorsunuz diyenler oldu. Öyle hemen ticaret yapılmaz, önce devlet memuru olun, birkaç yıl çevre edinin, ticareti sonra düşünürsünüz diyen de vardı. Sonunda Küçük Fincanlı'da bir daire kiraladılar, iki oda bir salon. Havva Hanım'ın 3 aylıklarından biriktirdiği parayla içini hafifçe döşediler. Evde ufak tefek eksiklikler vardı. Pencere kapanmıyordu. Mutfaktaki tahta dolabın kapakları kırılmıştı. Ayvaz bir marangoz çağıralım dedi. Cemil ben yaparım deyip hepsini tamir etti. Cenevşehir'den küçük bir alet kutusu getirmişti. Cemil'in elinden bu tür işler geldiğini Ayvaz ilk kez yakından görüyordu. Hayret etti. İstanbul ile gerçek tanışmaları kira olayında oldu. Evi tuttuktan bir hafta sonra badana yapıyorlardı. Yerler gazete kaplı, elleri yüzleri boya içindeydi. Kapı çalındı, açtılar. Genç bir kadınla erkek selam verip girdiler. Erkek girer girmez, badanayı biz yaptıracağız sanıyorduk, teşekkür ederiz dedi. Kadın salona şöyle bir bakıp, güzel bir renk ama keşke bana sorsaydınız, ben açık yeşil severim dedi. Cemil de Ayvaz'la şaşkınlık içindeydiler. Biraz konuşunca mesele anlaşıldı. Komisyoncu evi 2 defa kiralamıştı. Aynı ev için 2 ayrı komisyon almıştı. Ertesi gün ev sahibini buldular. Sonuçta ev Cemiller'de kaldı. Genç çift komisyoncuyu mahkemeye vermek istedi ama adam ofisim diye gösterdiği yerden ayrılmıştı, bulunamadı. İşte Cemil ve Ayvaz İstanbul'a böyle tanıştılar. İstanbul kendi üslubunca hoş geldin demişti onlara. İlk iş teklifi ansızın çıktı ortaya. Ayvaz'ın eski mahalle arkadaşlarından Ramazan'ın bürosundaydılar. Cemil büronun ne amaçla kullanıldığını bir türlü anlayamadı. Sorduklarında Ramazan, alım-satım işleriyle uğraşıyoruz dedi ama ne sattıkları belli değildi. Ayvaz ve Cemil iş kurmak istiyorlardı ancak acilen paraya ihtiyaçları vardı. Şu sırada her türlü geçici işe girebilirlerdi. Bunu söylediklerinde Ramazan, iş kuracağız diye ısrar etmezseniz kolay iş bulabiliriz dedi. Heyecanla ne olduğunu sordular. Ramazan, satılmış beyin firmalarından birinde güvenlik teşkilatı için adam arandığını söyledi. İnanılmazdı. Satılmış bey. Satılmış beyin adını duyan ya sevinçten ya korkudan titrerdi. Cemil ile Ayvaz da titrediler. Ramazan titremelerinin geçmesini bekledi. Sonra firmanın büyüklüğünü, gücünü anlattı. Cemil söz konusu firmanın özel güvenlik firması olduğunu düşündü. Fakat konuşma ilerledikçe anlaşıldı ki silah kullanacak bir tür fedai aranıyor. Ramazan kül tablasına uzandı. Tabla Cemil'in önündeydi. Cemil uzanıp verdi. Vermeden önce de lades dedi içinden. Ayvaz, Ramazan'ın bazı örtülü işler çevirdiğini seziniyordu. Bu konuşmada emin oldu. Ramazan mafyanın karanlık uzantılarından birisiydi. Ayvaz arkadaşını yanlış yere getirdiğini düşündü. Kendini mahcup hissetti. Ama hemen ardından belki kendini rahatlatmak için iyi ki geldik, böyle böyle çevre edineceğiz diye geçirdi aklından. Ramazan'ın yanından ayrıldıklarında Cemil de huzursuzdu. Ayvaz'a, adam bize mafyaya girmeyi öneriyor. Boşuna mı işletmeci arkeolog olduk? Hiç olmadı, gider mezar kazarız daha iyi dedi. Ayvaz mesleğinin mezar kazıcılığı olarak tanımlanmasına bozulurdu. Cemil pot kırdığını fark etti, düzeltmek için yani mesela diye ekledi. Ayvaz doğru, mafya bize göre değil diye karşılık verdi. Akşam İhsan'ın yazıhanesine gittiler, Ramazan'dan söz ettiler. Böyle insanları nereden bulursunuz, uzak durun diye uyardı İhsan. Biraz ürkmüşlerdi. Ama her şeye rağmen ertesi gün Satılmış Bey'le görüşmeye gittiler. Randevuyu Ramazan almıştı. Satılmış Bey, Barbaros Özgüç'ün politika danışmanıydı. Onun bir politika virtüözü, bir büyük adam olduğunu söyleyenler kadar bir üç kağıtçı, bir mafya babası, ismiyle müsemma bir Satılmış, birileri tarafından satın alınmış bir uşak olduğunu söyleyenler de vardı. Takdir size kalmıştır. Şöyle ya da böyle Satılmış Bey önemli birisiydi. En azından adı insanların ilgisini çekiyordu. Pek çok kişi nasıl olup da bir ana babanın çocuğuna böyle bir isim koyabileceğini hayret ederdi. Çünkü günümüz Türkçesinde satılmış olumsuz bir sıfattır. Para veya benzeri çıkarlar karşılığında inançlarına aykırı davranışlar sergileyenlere satılmış deriz. Satılmış kişilerin birer kukla olduklarını düşünürüz. Oysa eskiden satılmış sıfatı Tanrı'ya satılmış, Tanrı'ya adanmış anlamında kullanılırdı. Çocuğu küçük yaşta ölen, düşük yapan anneler oğlana satılmış, kıza satı adını koyarlar. Böylece onu Tanrı'ya verdiklerini, armağan ettiklerini düşünürler, uzun ömürlü olacağına inanırlardı. Orhan veya Çağrı benzeri bir isimdi satılmış. Çocuğa satılmış adını koymak bir din emri değil, kültürel, muhtemelen köklerini tek tanrılı dinler öncesinden almış antropolojik bir olaydır. O günden bugüne galiba burada da bir ladesçilik, bir tür sanal satış söz konusu. Nasıl ki günümüzde kimi tüccar alacaklılarından mal kaçırabilmek için malını yakınlarına kağıt üstünde satıyor, satmış gibi davranıyor, yani sanal satış yaparak haciz memurunu eli boş döndürmeye çalışıyorsa, çocuğunu Yüce Tanrı'ya satan da benzerini yapıyor. Kağıt üzerinde satıyor, sanal satış yapıyor. Biri Azrail'i aldatmak istiyor, biri haciz memurunu. Belki de herkes kendini aldatıyor. Pek çok kavram zamanla anlamını yitirdi. Değerler değişime, erozyona uğradı. Bu arada satılmış kelimesinin anlamı da değişti. Kutsallık paraya, dürüstlük üç kağıtçılığa dönüştü. Kendini Tanrı'ya değil, paraya, kula armağan edenlere satılmış denmeye başladı. O gün Satılmış Bey'le görüşemediler. Satılmış Bey'in sol kolu olan Rasim Baba'yla konuşabildiler. Satılmış Bey'in sağ kolu çolak olduğu için en yakını Rasim Baba'ya "benim sol kolum" derdi. Rasim Baba ufak tefek, poz bıyıklı, kır saçlı, babacan görünüşlü, kelimelerin üstüne basa basa konuşan, 3-4 kelimede bir durup boşluğa bakan ama boşluğa bakan gözlerinin gerisinde sürekli düşünen bir insandı. Lafı evirip çevirdi, görev dedi, güvenlik dedi, sadakat, hizmet gibi kelimeler kullandı. Cemil ile Ayvaz'ın anladığı kadarıyla çok yüksek bir ücretle paralı koruma olmalarını istiyordu. Ramazan'ın söylediklerini daha şık bir şekilde tekrarlamıştı.